Ayrım 18.
Kurt adam üstlerinde makineyle yazılmış yazılar bulunan iki sayfa kağıdı masanın üstüne yaydı. Adam bu, Peter Miller, muhabir ve araştırıcı. Son olarak Bad Godesberg'de Dresden Oteli'nde görülmüş. Şimdiye kadar oradan ayrılmış olmalı. Ama işe yine oradan başlamak yenilmesi. Başka bir yerde bir kız arkadaşıyla birlikte oturduğu apartman katı. Kıza kendini Miller'ın iş yaptığı başlıca dergilerden biri tarafından gönderilmiş bir kimse olarak tanıtırsın. Eğer kız onun nerede olduğunu biliyorsa durum böyle olunca söyler sana. Dikkati çeken bir arabası var. Ama araba hakkındaki tüm ayrıntıları orada öğreneceksin. Paraya ihtiyacım olacak benim, dedi Mackensen. Kurt adam böyle bir istekle karşılaşacağını daha önceden tahmin etmişti. İçinde 10 bin mark olan küçük bir paketi masanın öbür yanına sürdü. Katil emirleriniz diye sordu. Bul ve öldür, dedi kurt adam. Rolf Gunther Kolb'in Bremen'de öldüğü haberi Münih'teki Leon'a 5 gün sonra 13 Ocak'ta ulaştı. Leon'un Kuzey Almanya'daki temsilcisinden gelen mektupta ölümün şoför ehliyeti de vardı. Leon kendisindeki eski SS'lerin listesinden adamın rütbe ve numarasını kontrol etti. Batı Almanya arananlar listesinde olup olmadığına baktı. Listede Kolb'un adı yoktu. Leon bir süre şoför ehliyetindeki fotoğrafa baktıktan sonra kararını verdi. Telefon santralında çalışan Mattia telefon ederek yanına çağırdı. Yardımcısı görevini tamamlar tamamlamaz geldi. Leon Kolb'un şoför ehliyetini onun önüne serdi. İşte bize gereken adam, dedi. 19 yaşındayken SS'de çavuşmuş. Savaş sona ermeden az önce terfi etmiş. Ellerinde adam kalmamış herhalde. Miller'ın yüzünde bazı değişiklikler yapılsa bile birbirlerine hiç benzemiyorlar. Hem bundan hiç hoşlanmıyorum ben. Yakından bakılınca hemen belli oluyor. Ama boyları ve yapıları denk. Yani bir fotoğrafa ihtiyacımız olacak. Bu bekleyebilir. Fotoğrafın üstüne basmak üzere Bremen Emniyeti Trafik Şubesi damgasının bir eşine ihtiyacımız var. Bununla ilgilensen. Motti gittikten sonra Leon Bremen'e telefon ederek bazı emirler verdi. Alfred Oster öğrencisine, pekala, dedi. Şimdi şarkılara başlayacağız. Horst Wessel diye bir şarkı adı duydun mu hiç? Elbette, dedi Miller. Nazi yürüyüş şarkısıydı. Oster şarkının ilk birkaç notasını dudaklarını açmadan mırıldandı. Evet evet, dedi Miller. Şimdi melodisini de hatırladım. Yalnız sözlerini bilmiyorum. Sana bir düzine kadar şarkı öğreteceğim. Bakarsın sorabilirler. Ama bu şarkıların en önemlisi Horst Wessel'dir. Kameratlarla beraber söyledikleri zaman şarkıya senin de katılmanı isteyebilirler. Bu şarkıyı bilmemek demek ölüm kağıdını imzalamak demektir. Haydi sen de tekrar et. Bayraklar yüksekte, saflar sımsıkı birbirine yapışık. Ocak ayının 18'iydi. Mackensen, Münih'teki Schweizerhof Oteli'nin barında oturmuş hem kokteylini yudumluyor hem de kafasını kurcalayan konuyu, kişisel ayrıntıları ve yüzü belleğine iyice yerleşmiş olan Miller'ı düşünüyordu. İşinde çok titiz bir adam olan Mackensen, Batı Almanya'daki tüm Jaguar acentalarıyla temas etmiş ve onlardan Jaguar XK150 spor arabalarının bir dizi reklam fotoğrafını almıştı. O bakımdan neyi aradığını biliyordu. Biliyordu ama aradığını da bulamıyordu. Bad Godesberg'deki iz hemen Köln havaalanına uzanmış, oradan sağlanan bilgiyle Miller'ın Londra'ya uçtuğu ve yeni yılın ilk 36 saati içinde geri döndüğü ortaya çıkmıştı. Ondan sonra kendisi de arabası da kaybolmuştu. Miller'ın apartmanında yapılan araştırma genç adamın güzel ve neşeli kız arkadaşıyla konuşmaya yol açmış ama bu da sadece Münih'ten postaya atılan ve Miller'ın bir süre orada kalacağını bildiren mektubundan öteye geçememişti. İşte bir haftadır ki Münih hiçbir ipucu vermiyordu. Mackensen her oteli, genel ve özel park yerlerini, servis garajlarını ve beynin istasyonlarını araştırmıştı. Aradığı adam sanki yeryüzünden silinmişti. İçkisini bitiren Mackensen bar sandalyesinden inerek kurt adama durumu bildirmek üzere telefona gitti. Oysa sarı çizgili siyah Jaguar olduğu yerden 1200 metre ötede Leon'un antikacı dükkanı olarak kullandığı ve küçük aşırı örgütünün yönettiği evinin duvarla çevrili avlusu içinde duruyordu. Beyaz gömlekli bir adam Bremen Genel Hastanesi'nin kalem odasına girdi. Adamın boynunda yeni bir hastane doktorunun belirtisi olan bir göğüs dinleme aleti asılıydı. Kalemdeki danışma ve dosya memuruna Rolf Günther Korb adındaki bir hastamızın dosyasını görmek istiyorum dedi. Memur kadın doktoru tanımıyordu ama tanımamasının bir sakıncası yoktu. Böyle düzinelerle doktor vardı hastanede. Dosya dolabındaki dosyalara baktı. Bir dosyanın üstünde Korb yazısını gördü ve dosyayı doktora verdi. Sonra çalan telefona bakmaya gitti. Doktor oradaki sandalyelerden birine oturarak dosyaya göz gezdirdi. Dosyada sadece Korb'un sokakta düştüğü, bir can kurtaranla hastaneye getirildiği, yapılan muayenesinde son safhasında olan öldürücü bir mide kanserine tutulmuş olduğu, ameliyat edilmemesine karar verildiği, bir umut olmamakla birlikte hastaya bazı ilaçlar hazırlandığı, daha sonra da acı dindirici çarelere başvurulduğu yazılıydı. Dosyadaki son kağıtta da şunlar yazılıydı. Hasta 8-9 Ocak gecesi ölmüştür. Ölüm nedeni mide kanseri. Arabası yoktur. Korpus delicti. 10 Ocak'ta belediye morguna teslim edilmiştir. Kağıdı hastaya bakan doktor imzalamıştı. Yeni doktor son sayfayı dosyadan çıkardı ve onun yerine kendi getirdiği kağıdı koydu. Bu kağıtta ise şunlar yazılıydı. Hastaneye getirilen hastanın arz ettiği ciddi duruma rağmen uğur ilaçlara cevap vermiş ve hastalık duralamıştır. Hasta 1 Ocak'ta başka bir yere taşınmasını sağlayacak hale gelmiş ve kendi isteği üzerine hastalık sonrası toparlanması için bir can kurtaranla Delmenhorst Arkadya Kliniğine nakledilmiştir. İmza okunmasına imkan olmayan bir karalamaydı. Doktor dosyayı memura verdi, gülümseyerek teşekkür etti. Ocak ayının 22'siydi. Bundan 3 gün sonra Leon kendi özel çapraz bilmecesinin son bölümünü dolduran küçük bir bilgi edindi. Kuzey Almanya'daki bir turizm bürosunda çalışan bir memur kendisine bir haber ulaştırarak Bremerhaven'de fırıncılık yapan bir adamın kendisi ve karısı için yer ayırttığı kış gezisine katılacaklarını kesin olarak bildirmişti. 16 Şubat Pazar günü Bremerhaven'den ayrılacak olan çift 4 hafta sürecek olan bir Karayipler gezisine çıkacaktı. Leon adamın savaş sırasında SS albayı olduğunu, savaştan sonra da Odessa'ya girdiğini biliyordu. Motti'ye şehre gidip ekmek pişirme tekniğini öğreten bir kitap satın almasını emretti. Kurt adam şaşkına dönmüştü. Almanya'nın başlıca şehirlerindeki temsilcileri 3 haftaya yakın bir süredir Neuer adında bir adamla siyah bir Jaguar spor araba arıyorlardı. Hamburg'daki apartman dairesi ve garaj göz altındaydı. Ostdorf'taki orta yaşlı kadının ziyaretine gidilmiş ama kadın oğlunun nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Başlıca resimli dergilerden birinin yazı işleri müdürü tarafından yapılıyormuş ve Müller'a acele olarak kazançlı bir iş teklif ediliyormuş gibi Sigi adında bir kıza birçok kere telefon açılmış ama kız da erkek arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Müller'ın Hamburg'daki bankasına başvurulmuş ama genç adamın Kasım'dan beri bankaya hiç uğramadığı öğrenilmişti. Kısaca kaybolmuştu Müller. Ocak ayının 28'i olmuştu. Kurt adam hiç istemediği halde kendini bir yere telefon etmek zorunda hissetti. Üzüntüyle alıcıyı kaldırarak telefon etti. Uzakta dağlardaki bir adam yarım saat sonra telefonu yanına bırakarak alçak sesle ve kötü kötü küfretti uzun uzun. Bir cuma akşamıydı ve telefon geldiği zaman 2 gün geçireceği malikanesine daha yeni adım atmıştı. Çok güzel döşenmiş çalışma odasının penceresine giderek dışarıya baktı. Pencereden dökülen ışık çayırı örten kalın kardan halının üstüne yayılıyor, mülkün büyük bir kısmını kaplayan çam ağaçlarına doğru uzanıyordu. Daha çocukken okulun Noel tatillerinde Graz çevresindeki dağlarda zenginlerin evlerini gördüğünden beri hep dağlarda kendisine ait bir malikanede güzel bir evde böyle yaşamayı kurmuştu. Şimdi bunlara sahipti ve bu yaşantıyı çok seviyordu. Burası büyüdüğü bir bira işçisinin evinden, 4 yılını geçirdiği Riga'daki evden, Buenos Aires'teki döşeli pansiyon odasından ya da Kahire'deki bir otel odasından çok iyiydi. Boyuna sahip olmayı düşlediği bir şeydi bu. Ama gelen telefon onu tedirgin etmişti. Evi çevresinde kimsenin görülmediğini, fabrikası dolaylarında kimsenin dolaşmadığını, kimsenin kendisi hakkında sorular sormadığını telefon edeme söylemişti. Ama merak da etmişti. Miller, kimdi bu? Allah'ın belası Miller. Muhabirin hakkından gelineceği hakkında telefonda verilen garanti kuruntusunu pek az yatıştırmıştı. Telefon edenin ve arkadaşlarının Miller tarafından gelen tehdidi ele alışlarındaki ciddiyet, ertesi gün malikaneye bir fedai gönderilmesi yolundaki kararla kendini belli ediyordu. Bu fedai onun şoförlüğünü yapacak ve gerektiği sürece onunla beraber olacaktı. Çalışma odasının perdelerini indirerek kış manzarasını yok etti. İyice pekiştirilen oda kapısı içeri herhangi bir sesin girmesini önlüyordu. Odadaki tek ses kuru çam kütüklerinin ocakta yanarken çıkardığı sesti. Oynaşan alevleri evi satın alıp modernleştirdiği zaman olduğu gibi bıraktığı şeylerden biri olarak asma yaprakları işlenmiş büyük dökme demir ocak çevriliyordu. Kapı açıldı ve karısı başını içeri uzattı. Yemek hazır dedi. Edward Rochman cevap verdi. Geliyorum canım. Ertesi cumartesi Oster ve Miller Münih'ten bir grubun gelmesi yüzünden çalışmalarına ara vermek zorunda kaldılar. Gelen arabada Leon ve Motti ile şoför ve elinde kara bir çanta olan bir adam vardı. Oturma odasına çıktıkları zaman Leon kara çantalı adama sen banyoya gidip malzemeni hazırlasan iyi olur dedi. Adam başını sallayıp üst kata çıktı. Şoför arabada kalmıştı. Leon masanın başında oturarak Oster'le Miller'a da oturmalarını işaret etti. Flaşlı bir fotoğraf makinesi elinde olduğu halde Motti kapının yanında kaldı. Leon Miller'a bir şoför ehliyeti uzattı. Ehliyetteki fotoğraf yeri boştu. Yerine geçeceğimiz kimse bu dedi. Rolf Günther Kolb. 18 Haziran 1925'te doğmuş. Bu doğum tarihine göre savaşın sonunda 19-20 yaşlarında oluyorsunuz. Şimdi de 38 yaşında. Bremen'de doğup büyüdünüz. 1935'te henüz 10 yaşındayken Hitler gençliğine katıldınız. 1944'te de 18 yaşındayken SS'e. Anne ve babanız yok. İkisi de 1944 yılında Bremen doklarına yapılan bir hava baskınında öldüler. Miller elindeki şoför ehliyetine baktı. SS'te ne işler görürdü diye sordu Oster. Çalışmalarımız şu sırada tam bir ölü noktada. Leon sanki Miller orada değilmiş gibi buraya kadar nasıl diye sordu. Oldukça iyi. Dün 2 saat sorguya çektim onu. Geçer. Ama SS'teki çalışmaları hakkında bir şey sorulacak olursa karşılık veremez. Leon evrak çantasından çıkardığı bazı kağıtları inceleyerek başını salladı. Kolb'un SS'teki çalışmaları hakkında bir şey bilmiyoruz. Ama pek fazla olamaz bu. Çünkü arananlar listesinde yok ve kimse adını duymamış. Bir bakıma bu çok iyi çünkü Odessa'da onun adını duymuş değil. Ama bir kötülüğü var. Eğer aranan bir kimse değilse neden Odessa'dan yardım ve sığınma istesin? O bakımdan biz kendisi için bir çalışma hayatı yarattık. Bir bakın. Kağıtları Oster'a verdi. Oster bunlarda yazılı olanları okuyup bitirdikten sonra başını salladı. Çok iyi bu dedi. Bilinen olaylara tıpatıp uyuyor. Eğer ortaya çıkarsa tutuklanması için de yeterli. Leon memnunlukla hırıltılı bir ses çıkardı. Şimdi ona bunları öğreteceksiniz dedi. Rastlantı sonucu bir de kefil bulduk kendisine. Eski bir SS albayı olan Bremerhaven'den birisi 16 Şubat'ta deniz yoluyla bir geziye çıkıyor. Adam şimdi fırıncılık yapıyor. Miller 16 Şubat'tan sonra gerekli yere başvurduğu zaman bu adamın yazmış olduğu ve işçisi Kolb'un gerçek bir eski SS olduğunu, başının gerçekten derde girdiğini belirten bir mektubu bulunacak yanında. O zamana kadar fırıncı açık denizde ve kendisiyle bağlantı kurulmasına imkan bulunmayan bir uzaklıkta olacak. Bu arada Miller'a dönerek ona bir kitap verdi. Ekmek pişirmesini de öğrenmeniz gerek. 1945'ten beri yaptığımız iş bu, fırın işçiliği. Fırıncının sadece 4 hafta için gezide olacağından, bu süreden sonra Miller'ın hayatının incecik bir ipliğin ucunda sallanacağından söz etmedi. Şimdi berber arkadaşım mümkün olduğu kadar görünüşünüzü değiştirmeye çalışacak dedi. Bundan sonra da şoför ehliyeti için yeni bir fotoğrafınızı çekeceğiz. Berber evin üst katındaki banyo odasında Miller'ın saçlarını o güne kadar hiç kestirmemiş olduğu bir biçimde kısalttı. Bitirdiği zaman genç adamın beyaz kafatası kırpık saçların altında neredeyse parlak bir hal aldı. Saçların dağınıklığı yok olmuştu ama Miller'ın daha yaşlı görünmesi de sağlanmıştı. Kısa saçlar Cetvelle çizilmiş gibi bir çizgiyle başın sol kenarında ikiye ayrılmıştı. Hemen hemen hiç kalmayacak kadar kaşları da yolundu. Kaşsızlık insanı daha yaşlandırmaz dedi berber. Ama 6-7 yıl için yaşı tahmin edilemez hale getirir. Son bir şey daha var. Bıyık uzatacaksınız. Çok ince. Ağzınızın genişliğinde bir bıyık. Bıyık yaşlı gösterir insanı. 3 haftada uzar mı acaba? Sakal ve bıyığın büyüyüş süresini bilen Miller uzar dedi. Aynada kendisine baktı. 30-35 yaşlarında gösteriyordu. Bıyık da 4 yıl eklerdi bu görüntüye. Aşağı indikleri zaman Miller, Leon ve Oster'in tuttuğu beyaz bir tabaka kağıdın önüne getirildi. Maddi onun yüzünün birkaç fotoğrafını çekti. Bu kadar yeter dedi. 3 güne kadar şoför ehliyetini hazırlarım. Grup gidince Oster Miller'a döndü. Evet Cobb dedi. Eğitimini daha o SS eğitim kampında gördün. Temmuz 1944'te Flossenburg toplama kampına atandın. Orada Abwehr'in başı olan Anuel Canaris'i kurşuna dizen idam müfrezesine komuta ettin. Gestapo'nun Temmuz 1944'teki Hitler'i öldürme teşebbüsüne katıldıklarından kuşkulandığı daha başka ordu subaylarının öldürülmelerine yardım ettin. Bugünkü yetkili makamlar elbette seni tutuklamak isteyeceklerdir. Anuel Canaris ve adamları Yahudi değillerdi ki. Önem vermezlik edemezler böyle bir konuya. Haydi çalışmaya başlayalım çavuş Kolb. Mossad'ın haftalık toplantısı sona ermişti ki General Amit elini kaldırdı ve konuştuklarımıza oranla daha az önemli gördüğüm son bir mesele daha var dedi. Leon'un Münih'ten bildirdiğine göre Odessa'ya sokulmak üzere bir süreden beri hazırladığı kendisine ait nedenler yüzünden SS'e diş bileyen ari bir Alman genci varmış. Odadakilerden biri kuşkuyla sordu. Neymiş bu nedenler? General Amit onu silkti. Kendisine ait nedenler tamamen kişisel nedenler yüzünden Rochman adında eski bir SS yüzbaşısını arayıp bulmak istiyormuş. Eski bir Polonya Yahudisi olan işkence gören memleketler bölümü başkanı birden kafasını dikti. Edward Rochman'ı mı? Riga kasabını ha? Evet o. Püf. Eğer onu ele geçirebilirsek eski bir hesabı temizlemiş oluruz. General Amit boşuna anlamında başını salladı. Size daha önce de söyledim. İsrail artık misilleme yapmayacak. Emirlerim kesindir. Adam Rochman'ı bulsa bile öldürme olayı yer almayacaktır. Bengal olayından sonra böyle bir şey daha Adenauer'ın artık kaldıramayacağı bir yük olur. Durum o hale geldi ki Almanya'da eski bir Nazi can verdi mi hemen İsrail ajanları suçlanıyor. Evet ne olacak şimdi bu Alman genci diye sordu Şabak Başkanı. Bu yıl içinde Kahire'ye gönderilmesi düşünülen başka Nazi bilim adamları varsa onların kimliğini öğrenmekte çalıştırılmasını istiyorum. Bu bizim için öncelik taşıyan konulardan birincisidir. Bu genci gözaltında tutmak için Almanya'ya bir ajan yollanmasını teklif ediyorum. Sadece gözaltında tutacak, başka bir şey değil. Düşündüğünüz böyle birisi var mı? Evet dedi General Amit. Güvenilir iyi bir elemandır. Alman'ı izleyip gözaltında tutacak. Sonucu bana bizzat kendisi gelip bildirecek. Kimse Alman değil diye kuşkuya düşmez ondan. Bir yekedir. Karl Schuh'dan geldi buraya. Leon ne olacak diye sordu başka birisi. Eski hesapları temizlemeyecek mi yani kendine göre? Kendisine ne söylenmişse onu yapacak Leon dedi General Amit hırsla. Eski hesaplar karıştırılmayacak artık. Miller o sabah Beyrut'ta Alfred Oster tarafından yeniden sorguya çekildi. SS hançerinin kabzasına hangi kelimeler oyulmuştur? Kan ve şeref. Doğru. Bir SS'e hançer ne zaman verilir? Eğitim kampını tamamladıktan sonraki geçit töreninde. Doğru. Adolf Hitler'e sadakat yeminini söyle. Miller kelime kelime tekrarladı. SS'in kan yeminini söyle. Miller yemini tekrarladı. Kuru kafa amblemi iyi anlatır. Miller gözlerini kapatarak kendisine öğretilenleri tekrarladı. Kuru kafa amblemi eski Alman mitolojisinden gelir. Teton savaşçılarının başkanlarına ve birbirlerine karşı mezara, hatta daha öte Valhalla'ya, İskandinav efsanelerine göre savaşta ölen yiğitlerin gideceği yer kadar uzanan sadakat yemininin amblemidir. Kafatası ve çapraz kemiklerde mezarın ötesindeki alemi belirtir. Doğru, SS'ler aynı zamanda kuru kafa birliklerinin de üyesi midirler? Hayır, bunun da ayrı yemini vardır. Oster kalkıp gerindi. Fena değil dedi. Genel olarak bunların dışında bir soruyla karşılaşacağını sanmıyorum. Şimdi özel anlamdaki konulara geçelim. İlk ve tek atandığın yer olan Flossenbürg toplama kampı ile ilgili neler öğrenmen gerektiği olacak bu konu. Olimpik Hava Yolları'nın Atina'dan Münih'e giden uçağında pencere yanında oturan adamın sakin ve içine kapanmış bir hali vardı. Yanında oturan Alman iş adamı onunla ahbaplık etmek için çeşitli davranışlarının anlayışla karşılanmadığını görünce tüm ilgisini elindeki Playboy dergisinde topladı. Uçak Ege Denizi'ni geçip Doğu Akdeniz'in güneşli baharında Tirollerin ve Bavyera Alplerinin karla kaplı zirvelerine yönelirken Alman tüccarın yanındaki adam pencereden bakıyordu. Alman iş adamı yanındaki adamın kimliği hakkında yalnız tek bir şey çıkarabilmişti. Dile olan hakimiyeti ve memleket hakkındaki bilgisiyle pencere yanındaki yolcu kuşkusuz bir Almandı. Yunan başkentindeki bir satış işinden yurduna dönen iş adamının yurttaşının yanında oturduğundan en ufak bir kuşkusu yoktu. Bir insanda bundan daha fazla yanılamazdı. Alman tüccarın yanında oturan adam Karl Schuwe'de terzilik yapan bir Yahudinin oğlu olarak 33 yıl önce Almanya'da doğmuştu. Hitler iktidara geldiği sırada 3 yaşında, ana babası siyah bir vagona konup götürüldüğü zaman 7 yaşında, 3 yıl bir tavan arasında gizlendikten sonra 1940'ta yakalanıp kendisi de bir vagona konarak götürüldüğü zaman 10 yaşındaydı. 1945'e kadar geçen dönem birinden ötekine götürüldüğü toplama kamplarında çok genç olmanın verdiği gayret ve hastalıkları yenme çabası içinde geçmişti. 2 yıl sonra 2 kilo daha artmış, 17 yaşında ve bir fare kadar aç bir halde vahşi bir hayvanın herkese ve her şeye karşı kuşkulu, güvensiz tutumuyla öbür adı Exodus olan President Warfield adındaki bir vapurla Karl Schuwe Dachau'dan millerce uzaktaki bir kıyıya gelmişti. Arada geçen yıllar onu yumuşatmış, olgunlaştırmış, birçok şeyler öğretmiş, bir eşle iki çocuk vermiş, orduda bir görev sağlamış ama o gün gitmekte olduğu memlekete karşı nefretinden hiçbir şey eksiltmemişti. Gitmeyi, duygularını içine gömmeyi, son 10 yıl içinde iki kez olduğu gibi yeniden Almanlığa dönüşünü etkilemek için gerekli olan sevimlilik ve iyi huyluluk maskesini yeniden takmayı kabul etmişti. Gerekli olan öbür şeyler servis tarafından sağlanmıştı. Göğüs cebindeki pasaportu, mektuplar, kartlar, bir Batı Avrupa memleketi vatandaşı olduğunu belirten kişisel eşyalar, çamaşırlar, ayakkabılar, elbiseler ve tekstil üzerine iş yapan bir Alman ticaret erbabının bagajı. Uçak Avrupa'nın kalın dondurucu bulutlarına girince çok az meyve ama bol sayıda İsrail ajanı yetiştiren Kibbutz'un sakin konuşan albayı tarafından geceli gündüzlü konuşmalarla kafasına sokulan görevini bir kez daha aklından geçirdi. Kendisinden önce birçoklarının deneyip de başarı sağlamadıkları bir işin, Odessa'ya sızmanın peşinde olan bir adamı, kendisinden 4 yaş küçük bir Alman'ı gözaltında tutmak.